Ayrım 6. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 61. Konuk. Öğretmen iki adamın kendisine doğru tırmanışına bakıyordu. Biri atlı, biri yayaydı. Bir tepenin yamacına yapılmış olan, okula götüren dik patikaya gelmemişlerdi daha. Yüksek, ıssız yaylanın uçsuz bucaksız uzamında, taşlar arasında, karlar içinde ağır ağır ilerlerken zorlanıyorlardı. Zaman zaman at gözle görünür biçimde tökezliyordu. Şimdilik sesi duyulmuyordu ama o anda burun deliklerinden çıkan buhar demeti görünüyordu. Adamlardan en azından biri buraları biliyordu. Kaç gündür ak ve kirli bir katman altında silinmiş olan yolu izlemekteydi. Öğretmen yarım saatten önce tepede olamayacaklarını hesapladı. Hava soğuktu. Bir kazak almak için okula döndü. Boş ve buz gibi sınıfın içinden geçti. Kara tahtanın üstünde Fransa'nın ayrı renklerde tebeşirlerle çizilmiş dört ırmağı üç gündür koylarına doğru akmaktaydı. 8 aylık bir kuraklıktan sonra yağmur bir geçiş oluşturmadan birdenbire Ekim ortasında kar yağmıştı. Ve yaylaya serpilmiş köylerde oturan 20 dolayında öğrenci artık okula gelmiyordu. Güzel havayı beklemek gerekiyordu. Daru artık sınıfın bitişiğinde bulunan ve doğu yanında yaylaya da açılan ve konutunu oluşturan tek odayı ısıtıyordu yalnızca. Bir penceresi de sınıfındakiler gibi güneye bakıyordu. Bu yanda okul yaylanın güneye doğru inmeye başladığı yere birkaç kilometre uzakta bulunuyordu. Duru havalarda çölün kapısının açıldığı dağlık kolun mor kitleleri görülebiliyordu. Biraz ısındıktan sonra Daru iki adamı ilk kez gördüğü pencereye döndü. Artık görünmüyorlardı. Demek dik patikayı tırmanmaya başlamışlardı. Göğün koyuluğu azalmıştı. Gece kar yağışı kesilmişti. Sabah kirli bir ışıkla başlamış, bulutların tavanı yükseldikçe bu ışık azıcık artmıştı. Öğleden sonra 2'de, gün daha yeni başlıyor diyeceği gelirdi insanın. Ama sınıfın çifte kapısını sarsan, ufak yel yükselişleriyle sonu gelmez karanlıklar ortasında, kar yağan o 3 günden daha iyiydi böylesi. Daru o zaman odasında uzun saatler boyunca sabırla bekliyor, yalnızca sundurmanın altına geçip tavuklara bakmak ve kömür almak için çıkıyordu. Bereket versin, Tadjit'in kuzeydeki en yakın köyün kamyoneti yiyeceğini tipiden 2 gün önce getirmişti. 48 saat içinde yine gelecekti. Ayrıca aileleri kuraklıktan zarar görmüş çocuklara dağıtılmak üzere yönetimce yedek olarak getirilip küçük odaya doldurulan buğday çuvallarıyla bir kuşatmaya bile dayanabilirdi. Gerçekte hepsi de yoksul olduğuna göre yıkım hepsini vurmuştu. Her gün Daru çocuklara bir pay dağıtmaktaydı. Bu kötü günlerde bundan yoksun kalmışlardı, bunu iyi biliyordu. Belki de babalardan ya da büyük kardeşlerden biri gelecekti bu akşam, onlara buğday verebilirdi. Gelecek ürüne kadar idare etmek gerekiyordu, hepsi buydu. Şimdi Fransa'dan buğday gemileri gelmekteydi. İşin en zor yanı atlatılmıştı. Ama bu yoksunluğu, güneşin altında dolaşan bu paçavralı hayaletler ordusunu, her ay biraz daha kavrulmuş yaylaları, her taşı ayaklar altında parçalanıp, toz olan, yavaş yavaş kuruyup kıvrılmış, tam anlamıyla kıvrılmış toprağı unutmak zor olacaktı. Koyunlar bin bin ölüyor, şurada burada da her zaman bilinemeden bir takım insanlar ölmekteydi. O bu uzak okulda neredeyse bir keşiş yaşamı sürmekteydi. Ayrıca elindeki azıcık şeyden ve bu çetin yaşamdan hoşnuttu. Bu yoksunluk karşısında kaba sıvalı duvarları, dar sediri, köknar rafları, kuyusu, haftada bir su ve besin gereksinimlerinin sağlanmasıyla bir beyzade gibi görmüştü kendini. Sonra birdenbire yağmurun dinginliği olmadan bu kar, memleket böyleydi, yaşanması zordu, insanlar olmadan da zordu. Ayrıca hiçbir şeyi düzelttikleri de yoktu. Ama Daru burada doğmuştu. Başka her yerde sürgün gibi görüyordu kendini. Dışarıya çıktı. Okulun önündeki toprak sekide ilerledi. 2 adam şimdi yokuşun ortalarındaydı. Atlıyı tanıdı. Uzun süredir tanıdığı Balduci'ydi. Balduci bir ipin ucunda bir Arap tutuyor, Arap elleri bağlı, başı önünde, arkasından ilerliyordu. Jandarma selamlar gibi elini salladı. Daru ayakları sandallar içinde ama ham yünden çoraplarla örtülü, başında dar ve kısa bir kefiye, bir zamanlar mavi olan bir cellaba giymiş araba bakmaya başlamıştı tümüyle. Karşılık vermedi. Yaklaşıyorlardı. Balduci adamını yaralamamak için atını yavaş duruyor, topluluk ağır ilerliyordu. Ses erişecek kadar yakına geldikleri zaman Balduci, El Amor'dan buraya 3 kilometre yolu 1 saatte geldik diye bağırdı. Daru yanıt vermedi. Kalın kazağının içinde, kısa ve toplu, onların tırmanışına bakıyordu. Tek bir kez olsun Arap başını kaldırmamıştı. Dolma toprağın üzerine çıktıkları zaman merhaba dedi Daru. Girin, ısının. Bahadurci ipi bırakmadan zorlukla attan indi. Diken diken bıyıklarının altından öğretmene gülümsedi. Yanmış alnının altında koyu renkli, küçük ve çok çukur gözleri, kırışıklıklarla çevrili ağzı, kendisine dikkatli ve özenli bir hava veriyordu. Daru gemi aldı. Hayvanı sundurmaya doğru götürdü. Şimdi kendisini okulda bekleyen iki adamın yanına döndü. Onları odasına aldı. Sınıfı ısıtayım, orada daha rahat oluruz dedi. Odaya döndüğü zaman Balduci divanın üstündeydi. Kendisini araba bağlayan ipi çözmüş, Arap sobanın yanına çökmüştü. Elleri hep bağlıydı. Şimdi şesyasını arkaya itmiş, pencereye doğru bakıyordu. Daru önce yalnızca kocaman, dolu, parlak, neredeyse zencilere özgü dudaklarını gördü. Oysa burnu düz, gözleri koyu ve ateş gibiydi. Şeşyanın altında inatçı bir alın ve iyice yanmış ama soğuktan biraz solmuş derisinin altında tüm yüzünde kaygılı ve baş kaldırmış bir hava vardı. Arap yüzünü kendinden yana çevirerek dosdoğru gözlerinin içine bakınca bu hava Daru'yu sarstı. Yana geçin, size naneli çaylı yapayım dedi öğretmen. Teşekkür ederim dedi Balduci. Ne işti ya, gel emeklilik gel. Sonra tutsağı Arapça gel bakalım dedi. Arap kalktı ve bileklerini önünde birleşmiş durumda tutarak ağır ağır okula geçti. Daru çayla bir de iskemle getirdi. Balduci şimdiden ilk öğrenci masasına kurulmuş, Arap da masayla pencere arkasında bulunan sobaya karşı çömelip öğretmen peykesine yaslanmıştı. Tutukluya çay bardağını uzatırken Daru bağlı elleri karşısında duraladı. Çözülebilir belki de, kuşkusuz dedi Balduci. Yol için takmıştık. Kalkar gibi yaptı ama Daru bardağı yere koyup Arap'ın yanına çökmüştü. Arap hiçbir şey söylemeden ateşli gözleriyle onun yaptığını izliyordu. Elleri serbest kalınca şişmiş bileklerini birbirine sürdü. Çay bardağını eline aldı. Çayı ufak ve hızlı yudumlarla içti. Pekala dedi Daru. Yolculuk nereye böyle? Balduci bıyığını çaydan ayırdı. Buraya oğlum. Kıyak öğrencilersiniz hani. Burada mı yatıyorsunuz? Hayır dedi. Ben birazdan Elamar'a döneceğim. Sen de arkadaşı Tinguit'e teslim edeceksin. Karma bucakta bekliyorlar onu. Balduci Daru'ya hafif bir dostluk gülümsemesiyle bakıyordu. Sen neler anlatıyorsun dedi öğretmen. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır evlat, emir böyle. Emir mi? Ama ben... Daru duraladı. Yaşlı Korsikalı'yı üzmek istemiyordu. Ne de olsa benim mesleğim değil. Değilse ne olacakmış? Savaşta her iş yapılır. Ben de savaşın ilanını beklerim o zaman. Balduci başıyla doğruladı. Güzel. Ama emirler ortada ve seni de ilgilendiriyor. Ortalık kaynıyor anlaşılan. Yakında ayaklanma çıkacak diyorlar. Bir anlamda silah altındayız. Daru inatçı havasını sürdürmekteydi. Dinle evlat dedi Balduci. Seni severim. Anlaman gerekir. Elamor'da küçük bir bölgede 12 kişi devriye geziyoruz. Benim de dönmem gerek. Bu zebrayı sana bırakıp çabucak dönmemi söylediler. Orada tutamazdık. Köyü kaynıyordu, onu geri almak istiyorlardı. Yarın gündüz gözüyle onu Tinguit'e götürmen gerek. Senin gibi sağlam bir çocuk 20 kilometreden korkacak değil ya. Sonra bitecek. Öğrencilerine ve rahat yaşamına yeniden kavuşacaksın. Duvarın ardında atın soluduğu ve ayağının yere vurduğu duyuldu. Daru pencereden baktı. Hava gerçekten açıyordu. Karlı yaylanın üstünden ışık yayılıyordu. Tüm kar eridikten sonra güneş egemenliğini yeniden sürdürmeye başlayacak ve bir kez daha taş tarlalarını kavuracaktı. Daha günler boyunca hiç değişmez gökyüzü, hiçbir şeyin insanı anımsatmadığı ıssız uzamın üstünde kuru ışığını boşaltacaktı. Balduci'ye doğru döndü. Her neyse ne yapmış dedi. Ve jandarmanın ağzını açmasına zaman kalmadan Fransızca konuşuyor mu diye sordu. Hayır, tek sözcük bile. Bir aydır aranıyordu ama saklıyorlardı. Bir akrabasını öldürmüş. Bize karşı mı? Sanmam. Ama hiçbir zaman bilemeyiz ki. Neden öldürmüş? Sanırım aile sorunları. Biri ötekine buğday borçluymuş anlaşılan. Budama bıçağıyla vurup öldürmüş akrabasını. Bilirsin, koyun keser gibi. Gırç. Balduci bıçağı gırtlağından geçirir gibi yaptı. Arap dikkati uyanmış, ona bir tür kaygıyla bakıyordu. Darun'un içinde beklenmedik bir öfke doğdu bu adama karşı. Tüm insanlara ve iğrenç kötülüklerine karşı, bitmez tükenmez kinlerine, kan çılgınlıklarına karşı. Ama sobanın üstünde çaydanlık fokurduyordu. Balducci'ye yeniden çay verdi. Duraladı. Sonra Arap'ın çayını da yineledi. O da ikinci kez oburca içti. Kalkan kolları şimdi cellebasını aralamaktaydı. Öğretmen zayıf ve kaslı göğsünü gördü. Teşekkür ederim evlat dedi Balducci. Şimdi ben kaçıyorum. Kalktı. Cebinden bir sicim çıkararak araba yöneldi. Darı soğukça ne yapıyorsun diye sordu. Balducci şaşkın ipi gösterdi ona. Gerek yok. Yaşlı jandarma duraladı. Nasıl istersen hiç kuşkusuz silahın vardır. Av tüfeğim var. Nerede? Sandıkta. Yatağının yanında olmalı. Neden? Korkacak hiçbir şeyim yok. Sen oynatmışsın evlat. Ayaklanırlarsa hiç kimse güvende değil demektir. Hepimiz aynı durumdayız. Kendimi savunurum. Gelişlerini görecek zamanım var. Balducci gülmeye başladı. Sonra bıyık hala ak dişlerini birden örtüverdi. Zamanın var mı? Güzel. Ben de öyle diyordum. Her zaman biraz çatlaktın. Bunun için çok severim seni. Oğlum da böyleydi. Aynı zamanda tabancasını çıkarıp masanın üstüne koyuyordu. Sende kalsın buradan. El amore iki silaha gereksinimim yok. Tabanca karaya boyanmış masanın üstünde parlıyordu. Jandarma kendinden yana döndüğü zaman öğretmen meşin ve at kokusunu duydu. Darı birden, bak Balducci, bütün bunlar midemi bulandırıyor. Hepsinden önce de senin bu herif. Ama onu teslim etmeyeceğim. Dövüşmek istersen, evet gerekirse dövüşürüm. Ama bunu yapmam. Yaşlı adam önünde duruyor, sertçe ona bakıyordu. Saçmalıyorsun dedi ağır ağır. Ben de sevmem bu işi. Bir adamı bağlamak, yıllardan sonra bile alışamıyor insan. Hatta evet, utanıyor. Ama istediklerini yapmalarına izin vermeyiz. Teslim etmeyeceğim diye yineledi Darı. Bu bir emir evlat, bir daha söylüyorum. Tamam, sana söylediğimi söyle onlara. Onu teslim etmeyeceğim. Balducci gözle görülür biçimde bir düşünce çabası harcamaktaydı. Araba ve Daru'ya bakıyordu. En sonunda kararını verdi. Hayır, hiçbir şey söylemeyeceğim onlara. Bizi bırakmak istiyorsan gönlüm bilir. Seni ihbar edecek değilim. Tutukluyu teslim etme emri elinde, ben de teslim ediyorum. Şimdi bana kağıdı imzalayacaksın. Yararı yok. Onu bana bıraktığını inkar etmeyeceğim. Benimle didişme. Gerçeği söyleyeceğini biliyorum. Buralısın, bir erkeksin. Ama imzalamak zorundasın. Kural böyle. Darü çekmecesini açtı. Dört köşeli bir mor mürekkep şişesi, yazı örnekçeleri çizmekte kullandığı kırmızı tahtadan kalemi çıkarıp imzaladı. Jandarma kağıdı özenle katlayıp cüzdanına koydu. Sonra kapıya yöneldi. Seni geçireyim dedi Darü. Hayır dedi Balducci. Kibarlığa gerek yok. Bana hakaretli bulundun. Aynı yerde kımıldamadan duran araba baktı. Kederli bir havayla soludu. Sonra kapıya döndü. Allah'a ısmarladık evlat dedi. Kapı arkasında şakladı. Balducci çevrenin önünde belirdi. Sonra görünmez oldu. Kar ayak seslerini boğuyordu. At duvarın altında devindi. Tavuklar ürktü. Bir an sonra Balducci atını geminden çökerek yeniden pencerenin önünden geçti. Hiç geriye dönmeden dik keçi yoluna doğru ilerlemekteydi. İlk o silindi gözden, atı da onu izledi. Koca bir taşın gevşek gevşek yuvarlandığı duyuldu. Darı tutukluya doğru geldi. Hiç yerinden ayrılmamıştı ama gözlerini üzerinden ayırmıyordu. Dur dedi öğretmen Arapça, odaya yöneldi. Eşikten geçeceği sırada düşünce değiştirdi. Masaya gitti, tabancayı alıp cebine soktu. Sonra hiç geriye dönmeden yatak odasına girdi. Uzun süre sedirinin üzerinde uzanıp kaldı. Göğün yavaş yavaş kapanışına baktı. Sessizliği dinledi. Savaştan sonra gelişinin ilk günlerinde işte bu sessizlik zor gelmişti ona. Yüksek yaylaları çölden ayıran dağ koylarının eteğindeki kasabada bir görev istemişti. Burada kuzeyde yeşil ve kara, güneyde pembe ya da mor, kayalık surlar, tükenmez yazın sınırını belirlerdi. Onu daha kuzeyde yaylanın üzerinde bir göreve atamışlardı. Başlangıçta yalnızca taşların oturduğu bu kısır topraklarda yalnızlık ve sessizlik çetin gelmişti ona. Bazı izler bir şeyler ekildiği izlenimini uyandırır ama yapıcılıkta kullanılmaya elverişli bir taşı ortaya çıkarmak için kazılmış olurlardı. Yalnızca taş elde etmek için sürerlerdi toprağı. Başka zamanlarda bir takım toprak yongaları kazanıp çukurlarda toplanır, köylerin cılız bahçeleri bunlarla beslenirdi. Böyleydi. Bu ülkenin dörtte üçü yalnızca taşlarla kaplıydı. Burada kentler doğar, parlar, sonra silinip giderdi. İnsanlar geçerdi buradan. Birbirlerini sever ya da birbirlerinin gırtlarına sarılırlar. Sonra da ölürlerdi. Ne kendisi, ne konuğu, hiç kimse bir şey değildi burada. Gene de Daru biliyordu ki ne o ne öteki bu çölün dışında hiç kimse gerçekten yaşayamazdı. Kalktığında sınıftan hiç mi hiç ses gelmiyordu. Yalnızca Arap'ın kaçmış olabileceği ve kararlaştırılacak hiçbir şey bulunmadan yalnız olacağı düşüncesinden gelen şu içten sevince şaştı. Ama tutuklu duruyordu. Yalnız sobayla masa arasına boylu boyuna uzanmıştı. Gözleri açıktı, tavana bakıyordu. Bu durumda kendisine somurtkan bir hava veren kalın dudakları görünüyordu özellikle. Gel dedi Darü, Arap kalktı ve onu izledi. Orada öğretmen kendisine pencerenin altında masanın yanında bir iskemle gösterdi. Arap Darü'ye bakmaya ara vermeden oturdu. Aç mısın dedi. Evet dedi tutuklu. Darü iki kişilik sofra hazırladı. Un ve yağ aldı. Bir kapta poğaça yoğurdu ve küçük bütangaz fırınını yaktı. Poğaça pişerken küçük yapıdan peynir, yumurta, hurma, yoğunlaştırılmış süt geçirmek üzere çıktı. Poğaça pişince soğusun diye pencerenin yanına koydu. Sulandırılmış yoğun sütü ısıttı. En sonunda da yumurtaları omlet biçiminde çırptı. Devinimlerinden birinde sağ cebine sokuşturduğu tabancaya çarptı. Kaseyi bıraktı. Sınıfa geçti ve tabancayı masasının çekmecesine koydu. Odaya döndüğünde karanlık çöküyordu. Işığı yaktı ve arabaya yemek koydu. Ye dedi. Öteki bir parça poğaça aldı, çabucak ağzına götürdü, sonra durdu. Ya sen? Senden sonra, ben de yiyeceğim. Kalın dudaklar biraz açıldı. Arap duraladı. Sonra kararlı bir biçimde poğaçayı ısırdı. Yemek bittiğinde Arap öğretmene bakıyordu. Yargıç sen misin? Hayır. Ben seni yarına kadar burada tutuyorum. Neden benimle yiyorsun? Karnım aç. Öteki sustu. Darü kalkıp çıktı. Bitişik yapıdan bir kamp yatağı getirdi. Kendi yatağına dikey olarak masayla soba arasına yaydı. Bir köşede dik olarak duran ve dosya rafı işi gören büyük bir bavuldan iki çarşaf çıkarıp kamp yatağının üstüne yerleştirdi. Sonra durdu. Ne yapacağını bilemedi, kendi yatağının üstüne oturdu. Yapılacak, hazırlanacak hiçbir şey yoktu artık. Bu adama bakmak gerekiyordu. O da bakıyor, bu yüzü öfkeye kapılmış olarak tasarlamaya çalışıyordu. Bunu başaramıyordu. Aynı zamanda hem karanlık hem parlak gözleri ve hayvansı ağzı görülüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.